karşınızdayız bu hafta yine sevgili Barış'la beraber haftanın, geçtiğimiz haftanın, geride bıraktığımız haftanın otomotiv gündemini birlikte inceleyeceğiz, konuşacağız ve öne çıkan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız bu videoda. Yakında bir de aslında Barış'a da sürpriz olacak ama ben söyleyeyim. Yakında bunları canlı olarak yapmaya başlayacağız. Bu yaptığımız yayınları bundan böyle belki de sonraki haftalarda, takip eden haftalarda canlı olarak izleme şansı bulacaksınız. Ve böylece sizlerle aslında sorularınıza da belki yayın sonunda, yayın ortasında yanıt verme şansı bulabileceğiz diye de hemen bunu da söyleyerek, Barış'a da sürpriz yaparak başlamış olayım.
Evet, bana da sürpriz oldu.
Evet, hakikaten beklenmedik bir sürpriz yaptım, kusura bakma. Ama böylece söylemiş olalım. Gerçekten serinin sevildiğini, beğenildiğini ve buna mukabil de aslında canlı olsa daha da iyi olacak dediklerini izleyicilerimizin ve DH'deki yöneticilerimizin, arkadaşlarımızın söylemesi üzerine daha önce olan planımızı aslında tekrar bir nevi gündeme getirmiş olduk. Bu arada tabii biz de aslında bunu çok da canlıdan da farklı çekmiyoruz, onu da söyleyeyim. Yani aslında canlı yapsak belki içinde bir iki nokta dışında editlediğimiz bir durum yok. Dolayısıyla aslında güzel de olacak diye düşünüyorum. Evet, hemen vakit kaybetmeden, sevgili seyircilerimizi sıkmadan, sevgili Barış, ilk habere geçelim istersen. İlk haberimiz hemen benim de arkada seyircilerimizin göreceği, birazdan ekrana yansıtacağım, Opel'le ilgili değil mi?
Evet, aslında geçen hafta konuştuğumuz bir mevzu. Geçen bölümde de söylemiştim. Bir hafta sonra belki de Türkiye fiyatını konuşuyor olacağız demiştim. Dediğim çok gibi güzel. De oldu. Yeni Opel Corsa bu sabah hatta fiyatı belli oldu yanılmıyorsam. Türkiye'de satışa sunuldu. Baktığımız zaman benzinli motorlar ve tabii ki olmazsa olmaz Corsa elektrik, %100 elektrikli versiyonuyla beraber geldi. Benzinli versiyonlar 880.900 TL'den başlıyor. Bu makyaj önceki kasanın fiyatıyla yanlış hatırlamıyorsam aynı fiyattan geldi. Hatta elektrikli versiyonu ise şöyle 50.000 TL civarında bir indirimle geldi. Çünkü diğer makyaj öncesi kasada biraz daha pahalıydı fiyatı. Şu anda 1.175.900 TL fiyata sahip. Baktığımız zaman özelliklerine göre gayet uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim bunun. O yüzden elektrikli otomobiller arasında güzel bir seçenek olacaktır.
Doğru mu görüyorum? PSA grubundaki Peugeot ile de aynı mıdır? Peugeot'un 206 mıydı? Ya da daha bir tane bir küçüğü var mıydı?
208.
208'in mi? Bir küçüğü var mıydı 208'in? Yoksa buna benziyor yok mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Yok, yani daha önceden vardı. Şu anda yok. Ürün gamındaki en küçük 208.
208. O zaman demek onunla aynı seriden mi çıkıyor peki?
Aslında baktığımız zaman Stellantis çatısı altındaki, işte daha önceden de zaten bunlar PSA grubundaydı. Aşağı yukarı aynı altyapıya, aynı özelliklere, teknik özelliklere sahip otomobiller. Yine Peugeot'un 208 tarafında da bu Opel Corsa'da teknik olarak aslında aynı araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Zaten özelliklerine baktığımızda da bu az çok belli oluyor. Evet. Yavaş yavaş güncelleniyorlar. Corsa elektrik de güncellendi. İşte ne oldu? Motoru değişti, tasarımı biraz daha değişti, menzil tarafında biraz daha artış söz konusu. Bununla beraber fiyatında da eskisine göre böyle bir 50.000 TL civarında bir düşüş var. Dediğim gibi gayet güzel bir seçenek. Hemen onun özellikleriyle başlayayım istersen.
Tabii, lütfen.
GS donanım seviyesiyle geliyor. Aslında dolu bir donanım seviyesiyle geliyor. Ve 136 beygirlik bir elektrik motoru var. Bu da 100 kW oluyor. Zaten %10'luk ÖTV diliminde. Fiyatından da bunu net anlayabiliyoruz. WLTP'ye göre 354 km'ye kadar bir sürüş menzili sunuyor. Şimdi tabii ki elektrikli otomobilleri az çok takip edenler menzili az bulacaktır günümüz koşullarına göre. Çünkü artık böyle 600-700 km'lerden bahseden markalar var. Ama zaten Corsa şehir içi mobiliteye odaklanan bir model olduğu için 350 km'lik bir menzil de bence gayet yeterli olacaktır. Bence çünkü bu büyük ihtimalle belirtilmemiş ama ortalama menzildir. Bunu şehir içi sürüşe vurduğumuzda muhtemelen 400-450 kilometreye varan bir sürüş menzili elde edilecektir. Bu da zaten şehir içi kullanım için çok çok yüksek.
Bence ideal. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada hazır sen söylemişken, otomobil fiyatlarında bir kampanya var anladığım kadarıyla. Çünkü farklı markalardan fiyatlarla ilgili İndirim kampanyalarına dair haberler almaya başladı. Doğru mu düşünüyorum, yoksa sadece birkaç marka gözüme çarptı diye böyle yanlış bir düşünce yapılmış olabilir miyim?
Şimdi dediğin doğru abi. Piyasada farklı durumlar söz konusu aslında. Yavaş yavaş gördüğümüz kadarıyla, en azından piyasadan gözlemlediğimiz kadarıyla araç yavaş yavaş bollaşmaya başladı. Bu da tabii ki markaların bir yandan kampanyalarla bunu desteklemesine neden oluyor. Birçok marka şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama PSA tarafında mesela oldu. Takas desteği veriliyor. Bazı modellerde 100-150 bin liralara varan indirimler var. Tesla biliyorsun geçtiğimiz hafta fiyatlara bir indirim yapmıştı. Tam olarak fiyatları net hatırlamıyorum şu anda ama aşağı yukarı bir 180 bin lira civarında bir indirim yapılmıştı yanlış
Evet,
hatırlamıyorum.
o iyi bir indirim. Doğru söylüyorsun.
Model Y fiyatına.
Evet.
Yavaş yavaş aslında indirim görmeye başladık. Bence piyasada araç bollaşmaya başladıkça birçok marka da buna katılacak ve yavaş yavaş en azından piyasanın rahatladığını göreceğiz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.
Çok doğru. Ben de hatta şeyi duydum. O yüzden de söyledim. İşte PSA grubundaki bu ben de Berlingo grubu içinde takip ettiğim için oradaki arkadaşlardan bir tanesi şey yazmış. İşte Bold modelinde hem indirimden bahsetmişler. Birkaç kişi var, farklı gruplarda da söylemiş. Bir de işte Bold XTR paketinde işte kör nokta paketi, işte ön sensör şu falan gelecek demiş. Normalde markalarda genelde şey görüyoruz. Bu bolluk olduğu, daha doğrusu kıtlık olduğu dönemlerde özelliklerden kırpmalar görüyoruz. Şimdi tam tersine özelliklere eklemeler başlamış. Yani aynı arabanın işte 2022 modelinde bilmem ne şu şu şu şu var. 2023'ün bilmem ne döneminde şu şu şu yok. Bu döneminde şu şu şu tekrar var. Böyle böyle enteresan işler dönüyor. Tabii işte piyasa haliyle dinamik cevaplar veriyor ihtiyaçlara karşı veya eldeki bolluk, kıtlık çerçevesinde arz talep meselesine göre cevaplar çıkartabiliyor. O yüzden sanki doğru bir dönem olabilir ama elbette ülkenin de kolay bir devirde olmadığını da hatırlatarak dikkatli olmak, temkinli olmak gerektiğini hatırlatarak devam edelim. Evet, şimdi sırada Renault ile ilgili bir haberimiz var. Yine bahsettiğimiz bir arabaydı. Bu sefer başka bir açıdan göreceğiz, değil mi?
Evet. Renault Kardian isimli bir SUV'den bahsediyoruz şu anda. Renault böyle baktığımız zaman ismi biraz değişik. Kardian ismi nereden geliyor bunu tam olarak açıklamamışlar. Çok göremedim. Ama güzel bir isim bence. Böyle söylemesi de güzel. Kardian ama şöyle bir şey var. Avrupa pazarında satılmayacak. Aslında Latin Amerika pazarı için hazırlanan bir B SUV. Yine tabii ki SUV'lerden bahsediyoruz bu arada. Günümüzde otomotivin
Evet,
moda haline
artık
geldi artık.
tabii, doğru.
25 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak
Sedan'ın yerini
ama
aldı bir nevi SUV'ler. Özür dilerim, sözünü kestim.
evet.
Sedan'ın yerini aldı diyebiliriz, değil mi? Evet.
Evet, aslında SUV'lar da dönüşüyor yavaş yavaş. Yani baktığımız zaman artık klasik SUV'lerin yerine işte kupe SUV,
Çok
fastback
doğru.
silüetine sahip SUV'ler görmekteyiz. Yani 3008 bile
Bravo.
artık en son kupe SUV'ye dönüştü. Yavaş yavaş birçok bu tarafta bir dönüşüm var. Yani hiçbir şey sonuna kadar gitmiyor. Bir ara sedanlar çok popülerdi. Ülkemizde hala popüler tabii ki ama ben marka bazında bahsediyorum. Bir an SUV'ler onun yerini aldı. Yavaş yavaş şimdi SUV'ler de bu türevlerine sanki popülerliğini kaybedecek gibi geliyor bana.
Doğru söylüyorsun, evet. Ve bu Kardian'dan da ilk iç mekan görseli mi geldi acaba? Doğru mu anlıyoruz?
Evet, iyi. Yani Renault burada otomobili ipucu görsellerini paylaşmaya devam ediyor. Daha önce dış tasarımdan silüet olarak paylaşımlar yapıyordu. İlk defa iç tasarımdan bir görsel geldi. Dışı zaten baktığımız zaman bizim Avrupa'daki Renault'un Avrupa'daki böyle tasarım diline çok benzemiyordu. Kendine has farklı detaylara sahip bir tasarım dili vardı. Aynı şekilde ben iç tarafta da onu gördüm. Çünkü baktığımız zaman Avrupa'daki modellere çok fazla benzemiyor. Burada benim tek benzetebileceğim detay bu direksiyonun göbeğindeki bu geçmişten esinlenilen yeni Renault logosu. Onun dışında yani bu orta konsoldaki vites anahtarı olsun, merkezdeki multimedya ekranı olsun. Yani birçok detay bildiğimiz Renault modellerinden farklı. Biliyorsun Renault Avrupa'da yavaş yavaş otomobillerinde bu vites kontrolcüsünü
Evet.
direksiyonun kolonuna taşımaya başladı. Ama tabii ki burada öyle bir şey yok. Bununla ilgili en önemli detay aslında bu B SUV modelin bizim yakından tanıdığımız Sandero Stepway'in ikizi olacağı. Yani onu temel
Evet.
olacağı oluyor.
Duster'ın altında
Evet.
evet, doğru. Tamam, çok doğru.
Onu temel alacağı söyleniyor. Ben mesela hani bu dış tasarımdan çok anlaşılmıyordu ama iç tasarıma baktığımda sanki Sandero Stepway'den biraz izler görüyorum. Nedir onlar? İşte bu ince havalandırma menfezleri, onun üstündeki tablet ekran, multimedya ekranı bana doğrudan Sandero Stepway'i anımsatıyor. Yine bu orta konsoldaki klima kontrolleri için ayrılan döner yuvarlak düğmeler yine Sandero Stepway'den tanıdığımız detaylar. Bir diğer detay da ufak, belki ben hani böyle konuşulduğu için benzetiyorum diyeceğim ama hani çok benziyor. Bu kapı panellerindeki bu kapı açma kolu bile Sandero Stepway'e doğrudan benziyor. Kapı panelleri bile benziyor. Aslında bu şu anlık bir söylenti ama hani ben iç tasarıma baktığımda bunun bu söylentinin gerçek olma ihtimali benim kafamda daha da çok arttı. Yüzdesi arttı en azından, öyle söyleyeyim. Evet. Ama tabii ki Renault tarafında kendine has tasarım detayları var. Burada mutlaka zaten dış tasarımı oldukça güzel. B SUV olmasına rağmen kaslı, böyle sert görünümlü bir yapı var. Ön tarafta ince LED farlar. İç tarafta da yine aynı şekilde az önce dediğim işte vites anahtarı, böyle vites kolu yerine küçük bir anahtar yerleştirmişler. Kapı içlerinde sürücünün kendi moduna göre ayarlayabileceği multisense özelliğinin var olduğu söylendi. Multisense zaten ne oluyor? Sürüş modunu ve içerideki ambiyans aydınlatmasını kendi moduna göre seçebiliyorsun. Zaten kapı içinde de bu aydınlatma rahatlıkla görünebiliyor. Yani şimdilik bununla ilgili detaylar bunlar. Zaten 25 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. Ama dediğim gibi Avrupa için hazırlanan bir model değil. En azından yeni bir model. O yüzden hani bunu da belirtmiş, görmüş olalım.
Ben de sen anlatırken bir taraftan hemen araştırdım ve öğrendim ki Silvio Dos Santos diye bir açıklama yapmış. Renault'dan, Renault'un bir yöneticisi. O da model adlandırma stratejisi müdürü Silvio Dos Santos bir açıklama yapmış bu isimle ilgili. Sen söyleyince dikkatimi çekti. Demiş ki yeni Renault Kardian model isimlerimizin en sonuncusu ve uluslararası sahnede Renaultion'u temsil ediyor. Ne diyelim ona? Revolution dediğimiz o devrim olayını Renaultion olarak değiştirmişler. Evet. Ve bunu Fransız usulü telaffuz ediyoruz. Çünkü Renault bir Fransız markası. Biraz da French Touch'a benziyor demiş. Ancak yeni Kardian'ın adının kökleri İngilizceden geliyor. İlk dinleyişte isim korumayı ve gücü simgeleyen koruyucu kelimesini çağrıştırıyor demiş. K, R ve D harfleri bu izlenimi güçlendiriyor. Ancak bu isim aynı zamanda bir başka güçlü imajı da çağrıştırıyor. Silvio Dos Santos demiş ki Renault Kardian'ın ilginç yanı dinamik çevikliği nasıl uyandırdıdır? Aslında senin söylediğin güzel geliyor kulağa dediğin şey bence buradan geliyor. Kardiyoyu, sporu, momentumu ve adrenalini düşündürüyor demiş. Bir de tabii demişler ki işte ilk kelimenin de bu arada kar diye başladığı için hani İngilizceden hareketle araba diye yani araba arabam gibi, araba gibi, arabamsı ya da Kardian'ın hani araba. Arabanın böyle bir nevi köklerine hitap eden işte Turkish diyelim ya da işte Russian diyeceğiz mesela. Ruslar için Russian diyoruz. Onlar da kar hani arabadan gelen gibi bir şeyle böyle bir çağrıştırıcı bir şey kullanmışlar. Senin söylemene dikkatimi çekmişti. Bakmak istedim özellikle. Böyle bir bilgiyi de ek olarak ben de tamamlamış olayım. Teşekkür ediyorum ve Kardian'dan sonra sırada hangi haberimiz var hemen bakıyorum. Bu sefer de Volkswagen'e doğru gidiyoruz. Almanya evet. Cephesinde neler var bir görelim bakalım madem öyle. Karşınızda ID.5.
Hep Çinlileri konuşuyoruz. Biraz da şöyle işte Avrupalıları konuşalım. Fransızları, doğru. Almanları değil konuşalım. Mi? Şimdi Almanlar dediğimizde baktığım zaman Volkswagen tarafında ID.4 ve ID.5'in ID.5 adına konuşmuyorum ama en azından ID.4'ün daha Türkiye'ye gelemeden böyle yenilendiğine şahit oluyoruz.
Çok iyi, evet.
Yani aslında Volkswagen bu elektrikli otomobil işine adım attığında ID.3 ile beraber en çok eleştirildiği taraflardan biri yazılımdı. Şimdi doğruya doğru. Elektrikli otomobil denince ilk akla gelen markalardan biri olan Tesla yazılım ve teknoloji tarafında çok üstün. Diğer, yani uzun yıllardır bu sektörde olan otomobil üreticilerine göre çok üstün. O yüzden bu Volkswagen bile olsa böyle tecrübeli bir markanın bile yazılım tarafında çokça eleştirilmesine neden oldu. Aslına baktığımızda ID.4 ve ID.5'in 2024 model yılı versiyonlarında da en dikkat çeken detaylardan biri yazılım konusundaki güncellemeler. Tabii ki güç aktarma sisteminde de odaklanılmış güncellemeler var ama markanın asıl odaklandığı taraf yazılım. Çünkü müşterilerden gelen geri bildirimler bu yöndeydi.
Hemen şey diyeyim mi? Tam sen söze girmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili Özgür Bilge, bizim de yayınlara katılan Donanım Haber'de videolarıyla da görmeye başladığımız Almanya'daki editör arkadaşımız, teknoloji müdavimi, işte yerli plaka diyoruz ona. O Almanya'da iki komşusundan bahsetmişti geçtiğimiz günlerde Twitter'da. Demişti ki iki komşum var, biri Tesla kullanıyor, biri ID ya 4 ya 5 kullanıyordu. Volkswagen'in elektriklisini kullanıyor. Demiş ki İkisine de güncelleme gelmiş. Bir tanesi Volkswagen şey Tesla için işte aracı güncellemeye bırakıyorsun, güncelleniyor. Diğeri ise Volkswagen ise güncelleme için aracı servise çağırmış ve bir gün kalacağını söylemiş. Altına da Özgür demiş ki sizce hangisi daha şikayetçi durumdan demiş. Tabii sonrasında hatta açıklamış. ID sahibi olan kullanıcının, sürücünün arabasını satıp Tesla alacağını söylemiş bu arada. Yani o yüzden bu gerçekten çok önemli. Bunu böyle hani ya ne olacak güncelleme, ama gerçekten bir kere bununla ilgili bir deneyim yaşadığında kararını uzun vadede etkileyebiliyor. Buyursunlar, dinleyelim seni de.
Dediğin gibi abi gerçekten yani zaten iş artık otomobil üretmeyi aştı yani. Hani Tesla başlarda çok sıkıntı çekiyordu, çok eleştiriliyordu. Yani tamam siz teknolojiden anlıyor, yazılımdan anlıyor olabilirsiniz ama otomobil üretmek sizin işiniz değil deniyordu. Şu anda üretim konusunda bile hiçbir sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Kaldı ki yeni üretim teknikleri deniyorlar. İşte şasinin arka tarafını tek parça haline getirdi. Şu an Musk tüm şasiyi tek parça halinde üretmek gibi böyle çılgınca verimli planlar düşünüyor. Yani gördük ki gerçekten yapabiliyorlarmış. Darısı diğer otomotiv üreticilerinin de başına diyorum. Hemen tabii ki uzatmadan
Buyursunlar,
yeniliklere geçeyim. Çok fazla konuştum.
Estağfurullah, gayet iyiydi bence. Çok yerinde. Çünkü bunlar konuşulması gereken şeyler.
Evet.
Bence Türkiye pazarı bile Tesla'nın nasıl etkili olabileceğinin çok net bir kanıtı. Yani
tabii ki.
İşte bak elektrikli otomobiller falan filan dedik, bir şeyler dedik ama adamlar gelip hemen ilk sıraya oturdu. Yani TOG varken aynen bile oturdu yani. TOG gibi böyle bizim işte milli bir marka olarak öne çıkarttığımız bir markanın bile önüne geçmeyi hemen ilk seferde başardı. O yüzden evet tabii işte bazen böyle seve seve dikkate almak zorunda kalıyorsun markayı.
Ya tabii araya da şöyle bir parantez açayım. Şu anda TOG'un üretim kapasitesi çok kısıtlı olduğu için böyle bir karşılaştırma hani çok gerçekçi değil.
Ha bir taraftan doğru.
Önümüzdeki yıl biraz daha böyle hani üretimi otursun, adetler böyle volümü biraz daha artsın. O zaman işte asıl rekabeti büyük ihtimalle göreceğiz. TOG ve Tesla arasındaki asıl rekabeti o zaman görmeye başlayacağız. Şu anda
ben evet, zaten çok ben kısıtlı. Ben mesela hala şimdi sen söylerken bile şey düşünüyorum yani böyle bir eşitlik olsa bile Tesla'nın uzun vadede tabii avantajının mutlaka oldu. Neden? Çünkü tabii elektrikli otomobille gitti. O yeni başlamış bir marka bu şey. Yani şu yıllarda değil de belki daha sonra 3-4 yıl sonra bunu belki görebiliriz gibi düşünüyorum.
Evet.
Ama tabii bakalım görelim. Tabii ki TOG için en iyisini diliyorum. Yani mutlaka aynen, çünkü sonuçta yerli markadan bahsediyoruz. İnşallah tam tersine biz de Türkiye'de değil yurt dışında da TOG'ları görmeye başlarız.
Umarım.
Biz de deriz ki ne güzel bak burada var işte insanlar bakıyorlar, satın alıyorlar, para veriyorlar Türkiye'den çıkmış bir otomobil için diye. İnşallah bunları konuşuruz. Mümkün de ayrıca, neden olmasın. Evet.
Tabii ki bizim çok markamız.
Evet, buyursunlar.
Desteklemek düşer bize de ama desteklerken de körü körüne desteklemek değil, bravo, yanlışını, hatasını söyleyip daha iyi olmasını sağlayarak desteklemek düşer. Biz de elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz.
Çok güzel söyledin.
Diyerek ağzına hemen söyledim. Artık geçiyorum.
Geçiyoruz, peki.
Şöyle, bu otomobillerdeki en büyük yeniliklerden bir tanesi tabii ki artık multimedya yani bilgi eğlence sisteminin yeni bir yazılımla çalışıyor olması. Markanın açıklamasına göre bu yazılım eskisine göre çok daha hızlı ve daha sezgisel çalışıyor. Zaten Volkswagen kullanıcılarının en çok şikayet ettiği yani ID elektrikli araç kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi buydu. Artık bu modellerde 12.9 inçlik böyle büyük bir multimedya ekranı var. Bu ekran büyümüş. Bunu da sağlayan detay aslında eski modellerde şey vardı. Biraz da eğreti duruyordu bana göre. Öndeki küçük dijital gösterge panelinin hemen sağ köşesine tutturulmuş bir vites kontrolcüsü vardı. Böyle hani orada sivilce gibi duruyordu aslında o. Şimdi onu oradan almışlar ve yanılmıyorsam direksiyonun üzerine taşımışlar. O da tabii ki ortadaki multimedya ekranının büyümesine neden olmuş. Güzel de olmuş bence. Ortada multimedya ekranı gayet güzel
büyük. Evet. Oturtulmuş duruyor. Görünüyor böyle bakınca bu arada. Evet, ben de katılabilirim.
O da kötü bir görüntüydü açıkçası. Bence gitmesin
evet, şöyle, evet şöyle genel bir görüntü göstereyim ben de bu arada. Hı-hı. Tam dediğin gibi şu an öncekini de bulmaya çalışacağım sen konuşurken. Buyursunlar.
Onun dışında işte yine multimedya sisteminde tamamen tepeden tırnağa menü tasarımı, menü yapısı değişmiş. Kullanım daha kolaylaştırılmış. Menülerin ve burada kısa yolların daha kullanışlı, daha pratik bir kullanımı sağlaması amaçlanmış. Yine burada dijital kokpit, multimedya ekranının yanı sıra dijital kokpit ve opsiyon olarak sunulan arttırılmış gerçeklik destekli head-up display'de de iyileştirmeler yapılmış. Bu ekranların da eskisine göre daha iyi, daha verimli çalıştığı söyleniyor. Bunun dışında yine çok eleştirilen bir konu vardı. Bu multimedya ekranının alt tarafında nasıl tarif edeyim onu? Klima ayarları için böyle dokunmatik bir scroll vardı. Kaydırarak kontrol ediyor onları. Ama bu scroll'da aydınlatma yoktu. Yani herhangi bir şekilde arka planı aydınlatmalı değildi. Bu çok eleştiriliyordu. ID3'te bunu tek aydınlatmalı yaptılar. Artık ID4 ve ID5'te de bununla beraber yine aydınlatmalı olarak geliyor. Dediğim gibi yazılım tarafında güzel güncellemeler var. Onun dışında güç aktarma sisteminde yenilikler var. Çok aslında yenilikler bayağı var ama ben çok uzatmadan bahsedeceğim. 77 kWh'lik bataryaya sahip arkadan itişli versiyonlarda artık daha güçlü bir motor var. ID7'de biliyorsun Passat yerine artık ID7 sedan tanıtıldı. Evet. Elektrikli otomobil tarafında sedan olarak o devam edecek. Onunla birlikte gelen 282 beygirlik bir daha güçlü bir elektrik motoru var. Yine bu versiyonlarda da bunu göreceğiz. Onun dışında GTX isimli biraz daha standart modellere göre performanslı olan versiyonlar var. Onlarda da artık 335 beygire varan bir 40 beygirlik artış söz konusu. Menzil tarafında da artık böyle çok gözle görülür olmasa da böyle ID4'te 16 kilometre, ID5'te 11 kilometre civarında bir artışla 550 kilometreye varan bir menzil artışı söz konusu olacak. Dediğim gibi asıl burada önemli olan yazılım. Yazılımın eskisine göre daha seri ve sezgisel çalışıyor olması. Onun dışında tabii ki Volkswagen burada menzile ve güce de odaklanmış. Bunlar da güzel olmuş. Haberi çok artık şu ID4 Türkiye'ye gelse de görsek diyerek bitirmek istiyorum.
Çok güzel söyledin. Güzel bitirdin doğrusu. Ben de öncekini aradım ama çok benzer yanlış bir görsel göstermek istemiyorum. O yüzden teşekkür ederim madem öyle. Hemen
çok yanlış olmaz. Orada sağda sivilce gibi duruyor yani. Çok yanlış olmaz.
Çok iyi bir tanımdı gerçekten. Yani neyse Allah'tan hani değiştirmişler. O yüzden şimdi böyle rahat rahat ama yani böyle sivilce gibi işler lütfen yapmasınlar tasarlarken. Ya işte evet. Biraz da böyle o zannediyorum tasarım kalıplarını yenmek de zor bir konu. Yani mesela Tesla'nın işte o ilk içerisine sanki iPad'i koymuşsun da böyle ekranda duruyor gibi rahatsız eden görüntüsünün aslında çok da rahatsız edici olmayıp aksine eğlenceli ve gerçekten içerideki işi değiştiren bir konu olduğunu hep beraber sonrasında gördük. Yoksa hani ilk baktığında ya da arabaya o zamanlar senin başta söylediğin eleştirilerde bulunduğu gibi diğer otomotiv şirketleri ya sen işte araba yapmayı bilmiyorsun daha öğreneceksin tadındaki yaklaşımın aslında tersinin olduğunu devrimsel bakış gerektirdiğini beraber görmüş olduk. Bir de bu da bir göstergesi böyle sivilce gibi işlere imza atma sevgili Volkswagen diye buradan hani TOG'da var ya şimdi artık daha rahat daha havalı. Peki. Bir de tabii Türkiye'de fabrikadan vazgeçmişlerdi. Yani onu da unutmayalım. Evet, Türkiye'de fabrika kurmaktan vazgeçtiler. Böyle bir ümitlendik ya. Bir şey oldu falan. O da olmadı. O yüzden
sen yani bilenmişsin abi o sonra.
Ya tabii ben çok çok pis bilendim ben ama neyse artık başka bölüm. Peki evet. Sıradaki haberimize o zaman geçebiliriz. Bu sefer birçoğumuzun sevdiği bir markaya geçeceğiz. IKEA'ya geçeceğiz. ne alakası var IKEA'nın evet. Otomobille diye ben ekrana da şimdi veriyorum. Alakayı gösteriyoruz bakalım.
Aslında IKEA ile hiçbir markası yok. Sadece böyle satış stratejisi, üretim stratejisi biraz ona benzer olduğu için
güzel.
Böyle bir başlık atılmış. Güzel de olmuş başlık.
Bence
de. Şimdi aslında mikro mobilite aracı dediğimizde, küçük elektrikli araç dediğimizde genel olarak günümüzde artık böyle sürekli mantar gibi biten Çinli markalar geliyor aklımıza ama.
Evet.
Şimdi bu seferki markamız Stockholm merkezli böyle Luvli herhalde. Aa, böyle,
çok iyi. Öyle mi okunuyor diyorsun? Öyle evet, tamam peki.
Böyle bir marka ilk modelinin üretime hazır olduğunu duyurmuş. Baktığımız zaman böyle yine dediğim gibi şehir içi mobiliteye odaklanan küçük bir elektrikli araçtan bahsediyoruz. Bunu özel kılan ne? Özel kılan sana sen bu aracı satın aldığında aracın demonte gelmesi. Tıpkı sanki IKEA'dan bir gardırop almışsın gibi. Sen bunu satın alıyorsun atıyorum internetten ya da bayisi varsa bayiden. Bu araç sana demonte geliyor. sen mi kuruyorsun artık ya da ne bileyim hani bunu kurmak için bir ekip mi gönderiyorlar?
Değil de diyorsun. Tamam evet yani en azından temel bileşenleri bir aradadır anladığım kadarıyla ama diyorsun ki bu özelleştirebilir bir otomobil. Dolayısıyla isteklerini burada hani isterken özelleştirip istiyorsun. Aklıma şey geldi. Volkswagen'in internetten sipariş edilebilen bir modeli vardı yıllar önce. Loop'tu galiba. Orada da zannediyorum böyle bu tip şeyler vardı. Sadece internetten satılıyordu ve böyle küçük özelleştirmeler içeriyordu sanırım. Ama bu tabii bayağı bildiğin çok daha anlaşılan o ki özelleştirmeyi daha da geliştirmiş, modüler yapıyı daha da güçlendirmiş herhalde.
Evet, aslına baktığımızda dediğin gibi hani çok parçadan oluşan böyle modüler bir yapısı var. Az önce dediğim şey de bu arada özel atölyelerde evet. Profesyoneller tarafından birleştiriliyormuş. Tabii ki
hani güzel.
Tüketici çünkü yani mesela bunu birleştirmeye kalksak nasıl bir şey çıkarız ortaya acaba? Hani
ya çok... tabii canım şey ya şöyle otomobil meselesi bir nevi uçaklarda mesela güvenliği pek böyle şey yapamazsın. Bu arada Lovely diye okunuyor olabilir. Ondan sonra şimdi plakada gördüm markayı. Lovely diye okunmak üzere yapılmıştır bu. Yani sevimli, sevecen bir evet, anlama gelen bir şekilde yapmışlar. Zaten şekli de böyle bakınca hani o sevimli olayı yansıtıyor gerçekten. Bence tabii dediğin şey yani mesela onu söylüyordum. Otobana çıkacaksa bu araç mutlaka o testler şunlar bunlar olacağı için bunu mutlaka yetkili birilerinin birleştirmesi. Yani yollarda dolaşacak. Çünkü bisiklet hadi tamam bisiklet için mesela demonte bisiklet gelir sen onu yaparsın. Ama bir şey olsa en fazla başkalarına değil sana yani bisiklete binen kişiye zarar gelir. Burada ise tabii böyle otomobilden bahsetmişim. Mutlaka ben de onu diyecektim ama otomatikman oraya varmış olduk. Olmaz tabii yani kendimi birleştirdim çıktım. Yani minimumda hani uçaklarda mesela hiçbir şey böyle ne diyelim tehlike riske atamayacak kadar tehlikeli bir olay olduğu için yapılmaz. Her şey çok kuralına uygun ilerlemesi gerekir. Yollarda da buna benzer olacağı için ben de o yüzden tahmin ediyorum ama gerçekten merak da ettim. Yani bu ama teknik özellikleri nedir? Böyle bizi memnun edebilecek bir şey mi? Bu modülerliği dışında bilgi var mı?
Teknik özellikleri var. Hemen şöyle söyleyeyim. Ağırlığı 450 kilogramı geçmiyor. Tabii ki böyle küçük bir elektrikli otomobil için normal. Bunun zaten ağırlığının çoğu içerisine dahil olan bataryadır.
Doğru.
Bu arada bataryada evet küçük bir batarya kullanmış bunda. Hemen arkasında yazıyormuş zaten. 16 kilogramlık iki tane batarya paketi kullanılmış. Bunlar da ağırlığa dahilmiş. Arkada 267 litre bir bagaj hacmi sunuyormuş ve 90 kilometre saat hıza çıkabiliyormuş. Bu arada son hızı bence gayet iyi. Çünkü bizim Citroen Ami tarzı bir araç değil. Onlar biliyorsun 45 kilometre saatle sınırlı. 4 tekerlekli motorlu bisiklet olarak geçiyor sanırım
evet.
Onlar. Öyle olduğu için 45 kilometreyle sınırlı otoyola çıkamıyorlar. Bu büyük ihtimalle çıkabiliyordur. Yani elektrikli
otomobil olarak geçiyorsa. Evet tabii. Yani 90'da geçiyorsa. Dediğin gibi 90 kilometreye çıkarsın hakikaten. Menzil için bir şey var mı acaba?
Şöyle şarj gerektirmeden 100 kilometreye kadar yol yapabiliyor
denmiş. Tabii ki aslında.
Sanırım bu menzilidir. Tek şarjla kat edebildiği menzil.
Tabii 100 kilometre. Tabii. Bence de evet.
Yani gayet iyi. Aslında böyle gayet bir 200 olsa iyiymiş ama bataryalar 16 kilogram olduğuna göre gerçekten yani. Çok küçük bataryalar kullanılmış. Anladığım kadarıyla. O yüzden 100 kilometrenin normal olduğunu söyleyebilirim.
Çabuk doldurabilirsin. Bu kadar küçükse mesela çabuk doldurup tekrar yola devam
evet,
edebilirsin.
Evet, gibi. Evet. Aslında çok kolay. Yani aslında önemli olan da bu yani. Çabuk dolması doğru. Çok önemli.
Çok doğru. Valla burada bence şu görsel tabii çok şey anlatıyor senin söylediğin üzere. O modülerliği çok iyi anlatıyor. Hı-hı. Yani böyle baktığında işte şurada sanki 3 tekerlekli bir versiyon görüyorum. Demek ki o da yapılabiliyor bu sistem içerisinde. Veya işte ben bununla taşımacılık yapacağım. Bir kargo aracına çevireceğim bunu. Mini bir kargo aracına çevireceğim dersen o da mümkün görünüyor. Hepsi içinde bir opsiyon almam mümkün. Yani aynı aracı farklı şekillerde temin etmek mümkün montaja göre demiş. Evet. Anladığım kadarıyla bu görselden. Bence oldukça keyifli. Böyle de bakınca şey hissettiriyor. Yani bir Renault'un Zoe miydi ya? Bir tane vardı ya hatırlar mısın? Bu tekerlekleri dışında olan tek kişilik araç vardı.
Twizy.
Adı neydi? Ha Twizy bravo. Twizy. Sanki ona benziyor yani o şeyden ama tabii büyüğü. Yani çünkü evet, onda da tekerlekler evet. Open wheel olarak açık tekerlek olarak kullanılmış. Ve hani içi bu arada tatlı görünüyor. Çok tatlı görünüyor buradan bakınca. Yani böyle çok işlevsel işte hatta joystick kumandası gibi görünüyor. Bak şu şeyler, direksiyonlar oralar büyütebilir miyim?
Evet,
büyütemedim.
Güzel bir tasarım.
Güzel bir tasarım. Evet, peki teşekkür ederim. Var mıdır başka bir eklemek istediğim bir şey? Geçelim diğer habere.
Sadece şunu ekleyeceğim. Fiyatı 10 bin euroymuş sanırım. 10 bin euro da aslına bakılırsa yani böyle evet, çok düşük bir fiyat değil. 10 bin euro değil. Aslında iyi bir fiyat.
Yıktı şu an hocam. Fiyat modüler değil. Sevgili Lovely, evet. Burada Lovely değilsin. Onu söyleyelim ama 90... Gerçi... Citroen Ami ne kadardı acaba? Onun da fiyatı...
Citroen Ami yurt dışında sanırım 7500 euro civarında.
Ha, o zaman da geçiyor. O zaman da adam haklı oluyor şimdi. Pardon ama yani 2500 euro 92 katı yapacak sağa sola bisiklet diye binmeyeceksin buna. O zaman da 10.000 euro da normal ama tabii Türkiye'de üzülüyorsun. Euro dediğin an üzülüyorsun evet. Da Türkiye'de neyse evet, peki. Maalesef. Tamam o zaman geri aldım. Hala bir lovelilik var. O zaman bir şey demiyorum. Tamam okey.
Evet, umarım o zaman geçebilirler.
Geçebiliriz peki. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Sırada bu sefer ağır bir olay var abi. Yani şimdi evet. bir büyük boya geçelim madem öyle. Evet. Buyursunlar.
Şimdi artık otomobilden doğrudan böyle ağır sınıf kamyonlara çekimlere evet. Geçiş yapıyoruz ama bu sert bir
kral
geçiş.
Kral ya aslında. Vallahi evet Actros.
Evet Mercedes E-Actros 600'ü tanıttı resmi olarak. Tabii ki tasarımından da anlaşılacağı üzere evet. %100 elektrikli bir çekiciden bahsediyoruz. Aslında Mercedes'in ilk ağır sınıf elektrikli çekicisi olarak karşımızda. Elektrikli denince akla zaten artık farklı tasarımlar geliyor. Baktığımız zaman... ön tasarımda özellikle kabin tasarımı bildiğimiz Actros'un diğer versiyonlarına göre çok farklı. Burada marka evet. Tabii ki elektrikli bir araç olduğu için aerodinamik tasarıma çok önem vermiş. İşte burada ağ sütunlarında hava dağıtıcılara yer vermiş. Burada ondan sonra ön panel doğrudan işte dümdüz bir panel olarak tasarlanmış havanın akışı için. Alt kısımda böyle güzel bir tasarım var. Alt kısımda da farlar en alta tampon kısmına yerleştirilmiş. Evet. Böyle güzel siyah bir tasarım var. Bence çok akıcı olmuş. Mercedes'e de bu tasarım çok yakışmış. Ben
zaten Mercedes'in de bu arada diğer elektrikli otomobil modellerindeki tampondaki o şeyde EQS modellerinde de bunu aslında görebiliyoruz. O tampondaki o çizgiyi kamyona da böylece ne diyeyim adapte etmişler gibi gördüm ben. Öyle hissettim şu an buradan bakınca. Çünkü alt tarafı hakikaten o otomobilde de gördüğümüz, aşina olduğumuz görünümü yansıtıyor. Şöyle tekrar bir başka açıdan bir daha vermiş olalım. Bir yaklaştıralım bakalım. Şöyle göstermiş oluyorum. Ama yok biraz daha uzaktan alacağım. Okey. Evet. Başka ne gibi detaylar var? Tabii elektrikli tır ya da elektrikli böyle işte kamyon duymak tabii sevindirici. Ama tabii ne kadar verimli bilemiyorum.
Ya şöyle aslında ilerleyen yıllarda çok daha verimli olmaya başlayacak. Çünkü yani elektrifikasyondan bahsediyorsak zaten sadece otomobillerden ziyade artık lojistiğin özellikle kara taşımacılığının bel kemiği olan kamyon ve çekicileri de buna dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü onları dahil etmezsek her şey yarım kalır. Evet. Baktığımız zaman çünkü yolların en büyük araçları bunlar. Yavaş yavaş zaten birçok markada görüyoruz bunları. Sadece şu anda belli aerodinami üzerine geliştirebildiği için teknoloji belli olduğu için menzilleri biraz daha düşük kalıyor. Daha çok böyle son dağıtım dediğimiz şehir içi veya işte kısa mesafe olan şehirler arası yolculuklar için taşımacılıklar için kullanılabiliyor ama yavaş yavaş artmaya başlıyor. Nedir bu? E-Actros 600'de de 500 kilometreye varan bir sürüş menzili var. Kaldı ki yani Türkiye için baktığımız zaman işte hani belki çok yeterli şehirler arası için çok yeterli görünmeyebilir ya da ülkeler arası için çok yeterli görünmeyebilir evet. Ama Mercedes'in açıklamasına göre Avrupa'daki müşteriler özellikle zaten bu araçları kullanırken bu mesafenin %60'ını kat ediyorlar.
Aa, o yüzden çok iyiymiş.
Onlar için gayet uygun. Bu arada şunu da belirteyim az önce aerodinamik dedim ama Mercedes'in verdiği bir oran var. Bu da şöyle... Şu an üretimde olan Actros, herhangi bir Actros modelinin kabininden %9 oranında daha düşük hava sürtünme katsayısına sahip. Bu da aslında böyle büyük bir çekici için gayet iyi bir değer. Doğrudan da menzile yansıyan bir değer olduğunu söyleyebilirim. Teknik detaylara baktığımızda 3 ayrı batarya paketinin kullanıldığını görüyoruz ki böylesine büyük ve 22 ton gibi ağır bir yük çekecek olan araçta zaten böyle bir detayın olması şaşırtmıyor. Bunların kapasitesi 621 kWh saate varıyor. Ki bugün otomobillerde kullanılan en yüksek batarya kapasitesi sanırım 100-120 kWh civarında kullanıyordu sanırım onu da.
düşün. Lucid'den veya tamam. Süpermiş.
Dediğim gibi yük taşıma kapasitesi 22 ton. Aracın ağırlığıyla beraber aslında baktığımızda 44 tona varıyor bu ağırlık. Çok ağır bir araçtan bahsediyoruz.
Evet.
Şöyle de bir detay var. Zaten eğer ki kısa mesafe yapıyorsa büyük ihtimalle kalkış noktasında veya varış noktasında şarj edildiğinde bataryası şu an için desteklediği 400 kW'lık hızlı şarj, ama Mercedes ilerleyen zamanlarda megawattlık şarjlardan bahsettiği için tıpkı bir otomobil gibi %80 doluma 30 dakika, yarım saatte varabileceğini söylüyor ki böylesine büyük bir araç için bu süre gerçekten şaka gibi geliyor insana.
Gerçekten öyle.
O yüzden eğer bu da başarılırsa gerçekten çok iyi bir ilerleme olur. Şunu söyleyeceğim. Mercedes şunu söylüyor. Eğer sadece kalkış ve varış noktalarında şarj etmeyip bir sürücünün yasal süre, yasal zorunluluklar için gerektirdiği mola süreleri var. Şu kadar yol kat edebilirsin, şu kadar mola vermek zorundasın gibi. Eğer o sürelerde de eğer aracı şarj edebilirsen günde çok rahat 1000 kilometrenin üzerinde mesafe kat edebileceğini söylüyor ki bu da zaten böyle bir araç için çok çok yeterli bir süre olduğunu söyleyebilirim.
Valla kesinlikle ben de bu arada baştan beri aslında onu bekliyordum. Çok doğru. Zaten aslında mola vermen gerekiyor. 500 kilometre hadi diyelim yani 500-400 kilometrede bir mola verip de bir daha şarj edip yoluna, ki zaten o molada da böyle mola verdim hadi bir çay içtim hop kalkayım olmaz yani. Orada en azından bir yarım saati geçirmek zorundasın. Sadece burada ben şunu düşünüyorum. Yine tabii elektrikli otomobillerin, elektrikli araçların aslında derdini gene düşünüyorum. Yani bunu herkesin kullandığını düşün. Öyle bir yere geldin. Orada bazen işte tırları görüyoruz beklerken. Sabaha bekleyenler oluyor falan. Onları gördüğün zaman onların şarj olma sırası falan o biraz kaotik olabilir. Bütün araçlar elektrikli olduğunda. O yüzden onu da, o tabii geleceğin sorunu. Şu anın sorunu değil. Yani o ne kadar bekleyeceksin mesela. Ben de elektrik işte depoyu dolduracağım ama bekliyorum. Kuyrukta bekliyorum gibi bir şey olabilir gibi geliyor bana. O yüzden biraz endişelendiren beni sadece o. Ama o da bugünün derdi değil bu arada. Yani herkesi geçtikten sonra olacak sorunlar.
Tabii ki. Zaten hani eğer bu %100 elektrikli araçların bu denli yaygınlaşmasını istiyorsak zaten altyapıyı da ona uygun şekilde yapmak zorundayız. Ayrıca tek sorun o da değil. Yani hani bu kadar altyapı yapıldığında bu elektrik şebekesi nereden sağlanacak? Yani buna güç
yetti. Değirmenin suyu nereden gelecek?
Aynen evet, öyle. Değirmenin suyu nereden gelecek? Tam doğru tabir bu aslında. O yüzden biraz daha böyle ülkemiz de dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermek gerekiyor. Kaldı ki zaten verilmeye başlandı da. Türkiye'de de yavaş yavaş işte güneş enerjisi dahil, rüzgar enerjisi dahil bunlara önem verilmeye başlandığını görüyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Gelecekte de mutlaka etkisi olacaktır.
Mutlaka. Bence bu dediğin de aslında belki bizi izleyenler arasında bazıları için de fırsat olabilir, bilemiyorum. Belki Taşra'da bu elektrikli dönüşüm, elektrikli araç dönüşümünün geleceğini düşünerek Taşra'da belki güneş panellerinin olduğu bir solar çiftlik kurarak hemen yakınına da bir elektrik istasyonu açarak benzin istasyonunu, yeni nesil benzin istasyonu, yakıt istasyonu olarak değerlendirebilirler. O açıdan aslında o uzun boş yollarda belki de yakında solar panel çiftliklerini daha çok görebiliriz gibi de söyleyelim. Bir ufak not olarak da akıllarında olsun, ya buraya ne yapacağız, burası çok güzel güneş alıyor falan diyorlarsa eğer artık değerlendirme zamanı olabilir. Evet. Ya bu tabii yani bilmiyorum. Bu arada Barış, bence böyle bir şey incelememiz lazım. Yani onu söyleyeyim. Bu böyle olmaz. Bunlara böyle bakarak olmaz bu yani.
Aslında çok iyi olur.
Yani gerçekten bir uzun yola çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey, yoksa geçiyorum diğer habere?
Şunu ekleyeceğim sadece son olarak. Fiyatı belli değil ama Mercedes şöyle bir şey söylemiş. Dizel muadillerine kıyasla şu an için satın alma maliyeti dizel muadillerinin 2-2,5 katı olabilir diyerekten zaten çok pahalı olduğunu kendilerine söylemiş. Ama ortalama 5 yıllık veya 600 bin kilometrelik kullanımda aracın kendi kendini amorti etmeye başladığını söylüyor. Tabii ki bu süreç sonunda hem maddi açıdan kazanç sağlamaya başlıyorsunuz hem de zaten karbondioksit tasarrufu yaptığınızda yanınıza ve dünyaya kar kalıyor diyeyim.
Çok güzel. Bence gayet güzel ifade ettin. Giga Space dedi burada. Sol taraftaki aracın üstünde onu görüyorum. Gerçekten de çok şık. Bu arada bunu ne zaman görsem o Van Damme'ın reklamındaki sevgili Jean-Claude Van Damme'ın oynadığı Volvo evet. tırların reklamı hemen aklıma geliyor. İki tanesi yan yana gördüğün an o sahne, o çok, müzik böyle çok aklımda. Çok komik bir reklam. Çok, gerçekten çok iyiydi. Evet, Mercedes'in de böyle bir şey yapması lazım demek ki diyorum. Sıradaki habere geçelim madem öyle. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir haberdi. Gene güçlü bir konudan devam ediyoruz bu arada.
Evet, yine elektriklilerden devam ediyoruz. Artık günümüzün gündemi vallahi elektrik. Evet. Aslında çok da yabancı olmadığımız bir marka ve modelden bahsedeceğim. MG4. MG4 biliyorsun abi, Türkiye'de satışa sunulan bir model. Evet. Ve kaldı ki satışları da aslında güçlü. Türkiye'deki elektrikli otomobil satışlarına baktığımızda 2023 geneli için şöyle bir 9 aylık dönemde ilk 10 arasında, hatta sırasını tam hatırlamıyorum ama 4 olabilir, 4. sırada MG4 olabilir. Gerçekten talep edilen ve beğenilen bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de onun X-Power adı verilen performanslı bir versiyonu var ki zaten bu yıl içerisinde Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Aslında resmi lansmanı yapılmadı ama ben şöyle bir fiyat listelerini karıştırırken MG4 X-Power'ın markanın resmi internet sitesinde fiyat listelerinde yerini aldığını gördüm. Nedir fiyatı? 2.299.000 TL satış fiyatı karşımıza çıkıyor. Aslına baktığımızda MG4'ün standart versiyonuna göre oldukça yüksek bir fiyat ama dediğim gibi 435 beygirlik bir performanslı versiyondan bahsediyoruz. O yüzden zaten vergi diliminde arttığını düşünürsek bu çok anormal gelmeyecektir. Çünkü %10'lardan %40-50'lere çıkan bir vergiden, ÖTV'den bahsediyorum burada. Dediğim gibi 2.3, aslında şöyle eleştiriler geliyor bazen. İşte hani 2.3 milyonlara çıktığımda yani MG4 yerine Tesla Model Y satın alırım ya da işte başka bir model alırım. Tabii ki
haklı eleştiriler değil mi?
Haklı aslına baktığımızda. Çünkü fiyatı biraz yüksek. Çünkü her ne kadar performanslı bir model olsa da algı olarak baktığımız evet. zaman Tesla burada kafa kafaya fiyat bandında olduğunda herkes için çok daha mantıklı bir seçenek haline kesinlikle. Geliyor. Ama burada markayı da suçlamıyorum çünkü ülkemizde malum vergi dilimleri var. Evet. O vergi dilimi arttığında da fiyat olarak mutlaka bunu getiriyorsun. Aslına baktığında ben şöyle bir İngiltere fiyatına baz alarak 2.5 milyon, 2.4-2.5 milyon civarında gelir diye düşünüyordum ama benim düşündüğüm biraz daha altına geldi. 2.3 milyona geldi. Hemen özelliklerinden bahsedeyim fiyatından lütfen. Ziyade. Dediğim gibi 320 kW yani 435 beygir güç üreten elektrik motoru var. İki elektrik motoru var, yani çift motor ön arka aks, dört tekerlekten çekiş özelliğinden bahsediyoruz. Bu motorlar toplamda 600 Nm maksimum tork üretiyor. Yani oldukça performanslı bir araç. Eğer fiyatını hani bir yere göz ardı edebilirsek gerçekten performanslı bir araç. Zaten 0-100 hızlanmasının 3.8 saniye olmasından da evet. bunu çok net anlıyoruz. Bu arada şöyle bir kıyaslamayı da kesinlikle yapmıyorum. 2.3 milyon Tesla Model Y'nin giriş versiyonu için, yani performans ha, versiyonu güzel. İçin evet. çok daha yüksek bir fiyattan bahsediyoruz. Aslında bu model performansı ve bu özellikleriyle ona rakip bir araç. Çünkü evet. 435 beygir ve 3.8 saniye hızlanmadan bahsediyorum ama tabii ki fiyat bandı biraz daha düşük ona göre. Eğer performansla, Tesla Model Y'nin performans versiyonuyla kıyaslarsak fiyat olarak ona düşük kaldığını söyleyebiliriz.
Söyleyebiliriz, evet.
MG4'ün güzel olan bir detay da herkes böyle elektrikli otomobillerin son hızının düşük yerlerde sınırlandırılmasını pek sevmiyor. Tabii ki bu menzil kaygısıyla yapılıyor. Ama standart versiyonlarda 160 kilometre saat olan son hızlanma burada 200 kilometre saat olarak limitlenmiş. Bu da güzel bir detay. Yani böyle hız güzel. Sevenler için onlara hitap edecek bir model olmuş. Yine standart versiyonlardaki gibi 64 kilowatt saatlik bir kapasite sahip bir batarya var. 385 kilometre bize WLTP'ye ortalama kullanım sunuyor. Bunlar güzel detaylar. MG4 dediğim gibi ben de kullandım. Çok net bir kullanma şansım olmadı ama lansmanda kullanmıştık. Güzel, kullanıcısını memnun edecek. Hem konfor açısından hem de performans açısından memnun edecek bir araç olduğunu ben ön incelemede de söylemiştim zaten.
Evet, hatırlıyorum.
X-Power'da zaten performans olarak bunun kat ve kat üstüne koyuyor. Fiyat tarafı da zaten tartışılır. Artık Türkiye'de de birçok elektrikli otomobil seçeneği var. Kime hangisi daha yakın geliyorsa ve bütçesi neye uyuyorsa gidip onu alacaktır diye düşünüyorum.
Şahane. Peki. Valla ağzına sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederim. hızlı, başarılı, net bir şekilde anlatmış oldun. Dediğim gibi bu arada onu da hatırlatalım. İzleyicilerimiz bu bahsettiğimizi aslında bir taraftan Donanım Haber'deki eski videolarımızda da bu bahsettiğini bulabilirler. Yazılarda da bulabilirler. Onu da aslında altını çizelim hazır geri gelmişken.
Bu hafta hiç Çinli konuşmadık. Tamam. Hemen araya sıkıştırdım bir tane Çinli.
Tamam, bravo, tamam. Çinli olmazsa olmaz. Doğru söylüyorsun. Gerçekten İngiltere'de bu arada bir tartışma var. İşte Çin'le İngiltere'nin arası gerginleşecek mi falan tarzında bir konu vardı. Sonra Çin'den bir yetkili katılıyor galiba. İngiltere'deki bir yetkili katılıyor yayına. Bir yayında konuşuyorlar. Diyor ki ya biz diyor İngiltere ile diyor yani İngiltere'nin Çin'le diyor nasıl bir derdi olabilir yani neden bir derdi olsun ki diyor falan. Sonra yani Çin diyor bir rakip değil de diyor şey için İngiltere için. Çin diyor bir gerçek. Yani Çin'in diyor işte İngiltere'nin diyor bir şey mi var? Öne çıkan işte elektrikli otomobil ihracatı konusunda diyor üretimi konusunda öne çıkan bir tarafı var mı? Bir rakip var mı? Yok. İşte elektrikli araç şunun bunu veya gelişmiş çip üretimi konusunda bir rekabet var mı? Yok falan filan derken adam bunları söylerken İngiltere'yi hem gömüyor tabii maalesef. Yani onu konuşurken İngilizler belki daha da çok kızacaklar zannediyorum. Ama tabii enteresan bir noktaya işaret ediyor bence bu. Çin baskısının aslında her tarafta nasıl hissedildiğine dair ilginç bir görünüm bu. Hadi Türkiye için bir dert olmayabilir fakat İşte İngiltere gibi, ne bileyim Hollanda gibi. Tabii Hollanda belki tarım ve diğer konularla çok öndedir ayrı ama Çin'in nasıl da büyük bir şekilde, hızlı bir şekilde geldiğini, nasıl bir momentum kazanarak yıkıcı bir şekilde, yıkıcı yenilik dediğimiz o disruptive dediğimiz şekilde geldiğini çok net gösteren iyi bir konuşma bana göre. O yüzden Çin mahallesine uğramazsak olmaz. Oradan da neler var, neler yok konusunu sen de şimdi göreceğiz. Neo diyerek kötü bir espriyle sana bırakıyorum.
Hemen şöyle Neo'ya geçmeden önce sana bir ekleme yapayım abi. O konuda çok haklısın gerçekten. Çinliler gümbür gümbür geliyor. Özellikle elektrikli otomobil tarafında batarya teknolojilerinde çok araştırma yapıyorlar. Çok Ar-Ge yapıyorlar ve bu konuda çok fazla patentleri var. Geçtiğimiz haftalarda bir rapor okumuştum. Mesela elektrikli otomobil dediğimizde ilk aklımıza Tesla gelir. Ar-Ge'leriyle biliriz, patentleriyle biliriz ama Çinli BYD'de son dönemde yanılmıyorsam tam rakamı hatırlamıyorum ama Tesla'nın kat ve kat üstünde elektrikli otomobillere yönelik patent almış. Ar-Ge çalışması yapmış ve Tesla daha çok böyle yazılıma odaklanırken Çinli markalar ve BYD'de de buna dahil batarya teknolojilerine çok fazla kafa yoruyorlar ve ona odaklanıyorlar. Batarya teknolojine gerçekten çok iyiler. Daha da iyi olacaklar gibi geliyor bana. Buna çok kaynak ayırıyorlar. Çok fazla patent alıp araştırma yapıyorlar bu konuda.
Net olarak bu güçleri var ve bunu gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Yani bu savaşacakları ülkede tabii ki Amerika gibi gözüküyor ki zaten savaşıyorlar. Yani şey olarak savaşıyorlar böyle Rusya'nın Ukrayna olayı gibi falan değil de ekonomik olarak savaşıyorlar. Ciddi bir savaş var. Ona işte bir taraftan biz de konuştuk. Sen de daha önce haberlerini verdin. Çin elektrikli otomobilleriyle ilgili olarak da AB de aynı zamanda Türkiye gibi ekstra vergi getirmeyi planlıyor demiştin. Yani AB'nin bu Çin tehdidine karşı zaten elinde ancak vergi bu tip yaptırımlar, vergi dezavantajı getirerek olayı dengelemeye çalışacağını göreceğiz. Bence bu sürecek böyle zaten. Pek de böyle kolay kolay da durdurulabilir de görünmüyor. Ben daha önceki yayınlarda belki konuşmuşumdur, söylemişimdir. Japonya'nın vaktindeki çıkışının bir benzerini Çin'de görüyoruz. Hatta belki de daha güçlüsünü görüyoruz diyerek de iletmiş olayım ve bu sefer istersen Neo'dan da bahsedebiliriz şimdi o zaman.
Evet, hemen Neo'ya dönelim. Bu haber bana göre önemli. Neden önemli? Çünkü Neo otomotiv dünyasında özellikle elektrikli otomobil, elektrikli araç işi yapan markalar arasında yapılmayanı yapıyor. Ve bataryayı şarj etme konusunda iki seçenek sunuyor. Bunlardan birincisi ya herkesin yaptığı gibi otomobilini şarj istasyonuna getirip fişe takarak şarj edebilirsin. İkincisi de bunu yapıp yarım saat 40 dakika beklemek istemiyorsan sen diyor ki arabayı alırken bataryaya para verme. Sadece otomobile para ver ve bataryayı aylık abonelik şeklinde kullan. Bunda sana ne sağlıyorum diyor. Benim batarya değişim istasyonlarım var. Hiçbir şekilde şarj etmeden batarya %10'a mı geldi? Gir batarya değişim istasyonuna sadece 3 dakika içerisinde dolusuyla değiştir. Ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor ki bu 2014-2015 yıllarında Elon Musk tarafından da denenmiş, Tesla tarafından da denenmiş ama Musk'ın sonrasında sürdürülebilir bulmadığı için vazgeçtiği bir seçenekti. Ama gördüğümüz gibi Çinliler, özellikle NIO bunu çok iyi başarıyor. Neden çok iyi diyorum? Artık 2018 yılından bu yana NIO kullanıcıları 30 milyonun üzerinde batarya değişimi gerçekleştirmiş ki bu çok çok yüksek bir rakam. Ve bunun son 10 milyonunu sadece son 6 ay içerisinde yapmışlar. Yani bu gerçekten bu eşik çok kısa sürede başarılmış ve yani ben düşünemiyorum ilerleyen süreçte, yani bunun 50 milyonu yakalaması belki de yine 4-5 ayı alacaktır büyük ihtimalle.
Tabii.
Hem
yani
satışlar
çünkü
artıyor.
Evet. Çok doğru. Yani çünkü hem satış artıyor hem kullanım artıyor. Zaten yani 6 ayda bunu yakalamışsan çok doğru söylüyorsun. Çünkü artık gerisini artarak beklemek lazım. Ve enteresan da gerçekten. Büyük ihtimalle Elon Musk'ın bunu öngörememesinin sebebi elinde bu kadar araç olmamasıydı diye tahmin ediyorum. Çünkü bunu çevirmek için de bir yani sayısında yüksek olması lazım. Diye tahmin ediyorum ben. Çünkü ölçeklenebilirlik bu tip meselelerde biraz daha çok sorunu haline geliyor. Yani evet, iyi bir fikir olabilir ama ölçeklenebilir hale gelmediğinden o zaman da piyasaya uyarlanabilir hale gelmiyor. Hani Elon Musk'ın bunu düşündüğü zamanlarda eğer yeterince satışı yoktuysa belki o yüzden de göz ardı etmiş olabilir ama zannediyorum şimdi artık bundan böyle belki bazı yerlerde bunu göreceğiz belki de. Bilemiyorum. Bu gerçekten sevindirici çünkü bizim seninle konuştuğumuz bu elektrikli otomobillerin işte tamam hala tabii şarj meselesi bir dert olacak. Yani onun devrinin suyunun nereden geleceği hala bir dert olacak ama yine de bu sürenin değişmesi çok önemli bir konu. Çünkü bu bahsettiğin 3 dakika dediğin şey sonuçta biz bir benzin istasyonuna girdiğimizde, yakıt istasyonuna girdiğimizde zaten harcadığımız süre 3 dakikadan mutlaka daha fazla. 10 dakika civarı, yani 7-8 dakika diyelim. En az harcıyoruz. Dolayısıyla bu yani 3 dakikada değişim demek gerçekten o geleneksel otomobillerin yakıt değişimini, yakıt ikmalini değiştirecek bir konu gibi gözüküyor. Yerini alacak bir konu gibi gözüküyor. Oldukça heyecan verici ve güzel bir konu. İyi ki gündeme getirmişsin bu arada. Çinlilerden bahsetmek iyi fikirmiş.
Aynen öyle.
Peki o zaman tamam mıdır?
Evet, bu haftalık bu kadar diyelim.
Peki o zaman ben sözü sana bırakıyorum ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden görüşünceye dek de hoşça kalın diyorum.
Evet, ben de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi sosyal medyada olsun, YouTube'da olsun görüyoruz. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı ve tabii ki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.